Salacak'ta Okazyon. Yazan Hakan İşçen. Seslendiren Munis Düşen Kalkar. Bu öykü yazarın Everest Yayınlarından çıkan Yaratıcı Yazarlık Kursu kitabından alındı.
Nereye bakıyorsun öyle? Yine çatıda bir yer mi atmış? Ay yoksa örümcek ağ falan mı? Varsa alalım, pasaklı olduğumuzu düşünmesinler. Makbule 15 günde bir geliyor artık. Her tarafa yetişemiyor tabii. Oncağız da bizim gibi yaşlandı. Ben de eskisi gibi yardım edemiyorum ki. Yabancının önünde beni rezil etmeye bayılır. Bazı şeyleri de görmeyiversin canım. Ay şunun haline bak. Bir de gözlükle inceliyor. Ay teftişe çıkmış müfettiş gibi. Ah Muhittin, ah! Ne örümcek ağ, hemen nereden yakıştırıyorsun bunları Melih? Vallahi şaşıyorum. Sadece duvar kağıdının ucu kalkmış, ona bakıyorum. Pes yani, görmez uydurur derler ya, bizim Melih o cinsten. Oturduğu yerden her zamanki gibi aklına göre bir senaryo kurdu bile. Sarkmış duvar kağıdını koltuğun üstüne çıkıp bulduğu ambalaj bandıyla tutturmaya çabaladı. Sanki her şey buna bağlıydı. Evi satın almaya gelecek adam bunu görürse cayacak, günlerdir umutla bekledikleri yegane çözüm ellerinden uçup gidecekti. Oysa 3 odasıyla 98 metrekare hayat boşluğu sunan bu evin manzarası dışında değil duvar kağıdını, neredeyse duvarlarını bile yenilemek gerekiyordu. Burası 5 katlı bu eski binanın en üst dairesiydi. Mahalledeki evlerin hepsi sanki birbirlerinden güç alır gibi aralarında en ufak boşluk bırakmayacak biçimde omuz omuza yaslanmışlardı. Solgun yüzleri boğazın o güzelim manzarasına bakıyordu. Elde avuçta kalan tek albenileri buydu. Hele gün batımında, teneke saksılarda sardunyalarla, fesleğenlerle süslenmiş pencereler aleve keser, karşıdan bakılınca Salacak yanıyor izlenimi verirdi. Dur amca, düşeceksin, ben yaparım. Şu duvar kağıdını tuttursak sorun kalmayacak mı? Ya Alaturka tuvaleti? Salonu yer yer göçmüş döşemesini, kibrit kutusu kadar olan mutfağını, sızıntı yapan boruları, dipteki odanın tavanındaki kocaman rutubet lekesini ne yapacağız? Bari biraz kireç sürüp kapatsaydık. Bu satış işini bugün halledemezsem, burası için ne bir daha böyle bir müşteri bulabilirim, ne de bu yaşlıları bir daha bu kıvama getirebilirim. Sonunda salon eski devinimsiz haline bürünmüş, üçü de değişik duygularla yine alıcıyı beklemeye koyulmuştu. Bu kararı vermek tabii kolay olmamıştı. Ama görünen tek çare buydu. Artık çok fazla dışarı çıkmasalar da bu merdivenler siyatikli ve kireçlenmiş bacaklar için tam bir işkence halini almıştı. Sessizliği yine yaşlı kadın bozdu. Vallahi bu yaşta şehirde yaşamak hem para hem maharet gerektiriyor oğlum. Hoş paran olsa da yaşlı bir insan için bir yere gidip gelmek, bu kalabalıkta alışveriş yapmak, hatta bankaya maaş almaya bile gitmek başlı başına bir iş. Tabii, hep paranı kaptırmadan eve dönmek de ayrı bir beceri teyze. Ya sağlığa ne demeli? İstediğin kadar hastanenin yanı başında otur. O kuyruklarda saatlerce bekleyip doğru dürüst hizmet göremedikten sonra boş bir avuntu bu da. Hı? Ayrıca bu şehir havası, bu duman, bu iz, sonunda iyi kötü idare ettiğimiz sağlığımızı da bu pis şehir alıp götürecek. İyi ki Muhittin'in yeğeni Faruk o huzur evini buldu da bir umut ışığı doğdu bize. Önden pek hoşuma gitmedi ama geçen bayram gidip baktık. Pek de güzel bir yer. Melia hep böyledir. Önce istemez görünür. Sen vazgeçince bu kez gelir aynı şey için sana vıt vıt vıtı yapar. Huzur evinde gerçekten rahat edeceğim. Belki yine Melia'nın unutkanlıklarıyla uğraşacağım ama hiç olmazsa ilaçlarından, getir götürlerinden kurtulacağım. Yaşlandıkça daha çekilmez oldu. Hey gidi gençlik hey. İnsanın musluk akarken doldurması gerekiyormuş. Son pişmanlık fayda etmiyor. Önce babadan kalan Erenköy'deki ev, şimdi burası. Buna da şükür. Hayatımızın sonuna kadar çoluk çocuğa, konu komşuya muhtaç olmadan yaşadık işte. Muhtaç olsak ne olur? Arayan soran mı var sanki? 3 senedir kalkıp gelmiyor bile. Paraya kıyamıyor olmalı. E ne de olsa İngiltere dünyanın öbür ucu. Bayramlarda edilen kuru bir telefon parası uçak biletinin yanında devede kulak kalıyordu. Gerçekten o olabilir mi? Keşke. Ben Melih'e üzülüyorum. Bayram sabahı çocuklarını bekleyen yaşlı koca karının televizyondaki reklamını seyrederken her defasında gözleri sulanıyor. Neyse. Şunun şurasında kaç yıllık ömrümüz kaldı. Sitem etmeye değmez. Biraz şeker, biraz bel ağrısı. Ama en önemlisi tansiyon.
Kalp rahatsızlığı Erenköy'deki ev gibi aile mirasıydı. Babasını 48'inde tık diye götüren Meret, hemen hemen aynı yaşlarda Muhittin Bey'i de oksijen çadırına sokmuş. Ama amacına ulaşamamıştı. Sigarayı bırakarak, yediğine içtiğine dikkat ederek bu yaşa kadar gelmişti. Sadece rakıyı kesememiş ama hiç olmazsa azaltmıştı. Melih Hanım'ın diline pelesenk ettiği bir o zevki kalmıştı zaten. Sağlık açısından her türlü sızlanmasına rağmen Melih Hanım ona kıyasla çok daha iyi durumdaydı. Sadece yürürken siyatik yüzünden biraz zorlanıyordu, o kadar. Kuşkusuz İzmir'in ılık havası ikisine de iyi gelecekti. Huzur evinde bir büyük yatak odası, bir de küçük oturma odaları olacaktı. Her yer temiz ve aydınlık görünmüştü gözlerine. Fazla merdiven yoktu. 3 kat olduğu halde asansör vardı. Üst kattaki büyük salon dışında isterlerse kendi odalarında da televizyon izleyebileceklerdi. Hele bahçesi, o ıhlamur ağaçlarının altındaki ahşap koltuklar kararlarını kolaylaştırmıştı.
İzmir'i ben de çok severim. Tam yaşanacak memleket. Buranın kargaşası yoktur orada. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bugün hayırlısıyla şu işi bir halletsek gerisi kolay.
Sanki bizi çok düşündüğünden. Aklı fikri alacağı komisyonda. Tek sorunum şu müzik dolabı. Plaklarımı götüremeyecek olmam. Artık Peggy Lee'den Golden Earrings'i dinleyemeyeceğim. Ve Glenn Miller'dan In The Mood'u. Belki de bu yüzden İzmir'de NATO'da askerken caz gecelerinde swing yaptığım o kızıl saçlı, iri göğüslü Amerikalı kızı da unutmam gerekecek. Armstrong, Cole, Bing Crosby, hepsine veda etmeliyim. Tabii Sinatra'ya da. Çoktandır iğnesi bozuk olduğu için epeydir dinleyemedim. Hatırlayamadıklarım da vardır.
Hatırlayamadıkları Perry Como, Gary Mulligan, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald'dı. Müzik dolabını Bomonti'deki tekstil şirketinin muhasebesinde çalışırken Şişli'de bir Ermeniden taksitle almıştı. Dışı ceviz kaplama, göz alıcı bir şifonyer görünümündeydi. Kendine has düzeneği sayesinde üst üste 4 plağı çalabiliyordu. Pikabın kolunun işini ezberlemiş bir robot gibi düşen plağın tam ucuna iğnesini kondurmasını seyretmek ayrı bir keyifti. Muhittin Bey bazı geceler karanlıkta müzik dinlerken sadece duyduğu o seslerle hamarat robotun bütün hareketlerini beyninde canlandırır, kısa bir cızırtının ardından müziğin tınısının odayı doldurmasını sabırla beklerdi. Birbiri ardına eklemlenen o notalar, ruhunu elinden tuttuğu gibi geçmişin tozlu yollarında uzun gezintilere çıkarırdı.
İğnesini oğlandan istemiştim. Ona mektup yazdığım halde doğru dürüst ilgilenmedi. Bu pick-up çok demodeymiş. Orası İngiltere. İstedikten sonra her şeyi en küçük vidasına kadar bulursun.
Müzik dolabı Muhittin Bey'in emektar bir dert ortağı olarak her zamanki köşesinde dantel örtünün altında mahzun bakışlarla öylece duruyordu. Taşınırken yeğeni bile istememişti onu. Çocuk haklıydı. Bu zamanda çalacak plağı nereden bulacaktı ki? Dolabın içindekiler 25-30 yaşında bir adamın dinleyeceği şeyler değildi. Muhittin Bey karşı koltukta gazete okuyan emlakçıya dönerek huzursuzluğunu iyiden iyiye belli etti.
Adam kaçta gelecekti?
2'de.
Saat 2:05 geçiyor.
Benimki 2:02 var.
Seninki yanlış. Saat 2:05 geçiyor.
Yaşlı kadın pencere önünde oturduğu solgun renkli kadife berjerde huzursuzca kımıldanarak kocasına kaş göz yaptı.
Muhittin, 5 dakika ileri 5 dakika geri ne fark eder, Allah aşkına uzatma.
Ama adam, kadının kırışık yüzündeki bu doğal olmayan tiklere alışkanlığını belli edecek pervasızlıkla uzattı.
Bu adam gelmeyecek. Hiç olur mu? Biliyorsunuz $500 kapora bile gönderdi. Siz merak etmeyin, küçük bir ikramda da bulunursak bu iş tamam. Ne ikramı oğlum, indik ineceğimiz kadar. Bir kuruş aşağı olmaz artık. Varsa sen cebinden ver. Muhittin!
Bu isim Melih Hanım'ın ağzından küçük bir çocuğu azarlar tonda çıkmıştı.
Bu adam sonunda beni öldürecek. Şu anda emlakçıyla inatlaşmanın ne yararı var? Şimdi 3 kuruş için gereksiz yere ağız dalaşına gireceğine o ev bark giderken aklı başına gelseydi ya. Har vurup harman savururken aklın neredeydi Muhittin Bey? Hem ortada daha ne gelen var ne giden. Belki her şey boşuna. Olabilir mi? Ay bunca yıl sonra o aydınlık yüzüyle girer mi şu kapıdan? Allah'ım, inşallah, inşallah.
Ortamın gerilmesinden peşinde olduğu komisyon adına endişe duyan emlakçı, bir öncekinden daha yumuşak bir ses tonuyla araya girdi.
Tamam Muhittin amca, sen hele bir sakin ol. Ben her şeyi halledeceğim. Yeter ki adam bir gelsin amcaya. Bak, demedim mi? Sen de hala emin değilsin. Adam ciddi alıcı. Mesleki tecrübemle hemen anlarım bunu. Neyin nesi, neyin fesi bu adam, ha?
Türk ama aslen İngiltere'de çalışıyor. Yakında kesin dönüş yapıyormuş. Size söylemiştim, geçen ay ilan için ta oradan aradı. Salı günkü telefonda yanlış anlamadıysam bu sabah direkt İngiltere'den geliyor.
Onca ilan arasında nereden bulmuş ki burayı? Kimi kimsesi yok muymuş burada?
Bu mahalleyi bildiğini söyledi, dedim ya, gençliği burada geçmiş. Salacaklıyım dedi.
Allah Allah. Ne tuhaf değil mi Melih?
Tuhaf olan ne?
Hiç.
Yaşlı kadın damların üzerinden boğazın 2 yakası arasında durup dinlenmeden gidip gelen vapura ilk kez görüyormuş gibi baktı. İhsan Kalmaz vapuru Kız Kulesi'nin önünden geçip Haliç'e yönelmişti.
Ah ah, İngiltere lafı edilince nasıl kulakları dikiliyor. Oysa Erkan'ın geri dönmeyip orada kalması onun yüzünden. Bu huysuzluklara benden başka biri katlanabilir mi? Hı? İkisinin arasını yapacağım diye olan hep bana oldu. Ona kaş, buna göz yaparken suratım karıştı. Sonunda böyle kaldık kuru başımıza. Okuldan sonra memleketine dönseydi, burada evlenip yerleşseydi, şimdi yanımızda olurdu. Biz de torun torbaya karışır, böyle evlat hasreti çekmezdik. Ama Erkan haklı, Muhittin'le yaşamak zor. Küçüklüğünden beri saçına sakalına, üstüne başına karışa karışa yavrumu bizden soğuttu. Liseyi bile bitiremezsin dediği çocuk, İngiltere'de parasız bir şeyler ayarladı, okudu. Buna da hocasının torpili diye kulp taktı. Orada iş buldu, eli ekmek tuttu, babasına yine yaranamadı. Bunca sabra, meşakkate ben yaranabildim mi ki? Hı? Alnına yazılandan öteye gidemiyor insan. Ne yapsa boşuna. Oysa çok çocuğum olsun istemiştim. Anam söylemişti, yaşlılığında anlayacaksın beni diye. Onun gözü Muhittin'i ilk günden beri tutmamıştı. Tembel, aklı avarelikte demişti. Haklıymış. Kardeşleri aldı yürüdü, bizimki Ağustos böceği gibi hep hazırdan yedi. Rahmetliye kalsa o deniz davetini verecekti beni. Babam başımızda olsaydı her şey farklı olabilirdi. Belki ben o yakışıklı zabitle evlenirdim. Bir sürü çocuğum olurdu. Kim bilir?
Sen bu adamı hiç görmedin mi? Nereden göreceğim Muhittin amca, dedim ya, sadece telefonla konuştum.
Yani ne tip biri, neye benzer bilmiyorsun.
Adı ne peki? Ya, adını da söylemedi. Gelince tanışırız dedi.
Hoppala. Bu iş iyice çetrefilleşti. Bakalım altından ne çıkacak.
Ya hayırlısıysa olur. Dua edelim olsun. Bu eve müşteri bulmak kolay değil.
Bak, para peşin ona göre. Komisyonun da ona ait. Ben karışmam. Bu emlakçıyı gözüm hiç tutmadı. Ama ne yaparsın? Denize düşen yılana sarılır. Eğer düşündüğüm gibi ise avucunu yalar.
Babayla oğlun arasına girip komisyonculuk mu yapılırmış?
Emlakçının da sabrı artık taşmak üzereydi. Şu bakımsız daireyi 4 aydır satmak için göbeği çatlamıştı. Ama manzarasına rağmen evin bakımsızlığını görenler hemen almaktan vazgeçiyordu. Muhittin Bey'in fiyat konusundaki inatçı tutumu da cabası. Tek şans bu yeni müşterinin özellikle bu eski evle ilgilenmesiydi. Telefonda ismini vermekten kaçınmış bir sürprizden bahsetmişti. Emlakçının anladığı kadarıyla para ikinci plandaydı. Adam ev sahiplerini tanıyor gibiydi. Bu evi gerçekten istiyordu.
Yaşlı budak. Bir daha yaşlı man sahibiyle asla çalışma. Bu son. Ha, kadın neyse de adam yarı bunamış durumda. Hem satmayı istiyorum diyor, hem de 1000 dereden su getiriyor. Ah, şu tapuda bir imzayı alsam. Başka bir şey istemiyorum. Umarım müşteri de komisyonda fazla pazarlık etmez.
Yaşlı kadının kulakları artık iyi işitmese de kapı çalınca üçü birden irkildiler. Zil sesine emlakçı kadar yaşlı çiftin de sevindiği, yüzlerindeki çizgilerin yumuşamasından açıkça belli oluyordu. Öyle ki iki yaşlının bu heyecanını kolay pazarlık olacağına yoran adam sevinçle öne fırladı.
Sen zahmet etme Muhittin amca, ben açarım.
Bunca beklentiden sonra sabahtan beri içinden ettiği duaları artık gizlemeye gerek duymayan yaşlı kadın yine de ümitsiz görünmeyi yeğledi.
Belki kapıcı gelmiştir.
Bu yaşlı çift İngiltere'den eve bir müşteri çıktı dendiği günden beri kendilerine bile itiraf edemeyip ama içlerinde gizlice yeşerttikleri o umutla kapıya baktılar. Emlakçı kenara çekilerek gelen müşteriye yol verdi. Yaşlı karı kocanın pek aşina olmadığı bir yüz, yapmacık bir coşkuyla salona girdi.
Melih teyze, Muhittin amca, nasılsınız?
Emlakçı şaşırmış, Muhittin Bey hem şaşırmış hem de bir çocuk gibi boş yere umutlandığı için kendine kızmış. Yaşlı kadınsa sadece göğsünde zehir zemberek bir acı hissetmişti. Karşısındaki asık yüzlere bir anlam veremeyen adam, yine de sürprizini fazla uzatmaması gerektiğini suratına vuran serin havadan hemen anlamıştı.
Ya beni tanımadınız mı? Osman! Kapıcı Mehmet'in oğlu! Bu apartmanda yıllardır birlikte yaşadığınız.
Yaşlıların onca yıldan sonra onu tanıyıp sevinçle kucaklamalarını beklemiyordu. Ama soğuk mermer görünümlü bu ifadesi suratlara da açıkçası hazırlıklı değildi.
Keşke şu sürpriz işini bu denli uzatmasaydım.
Kendilerine yıllarca hizmet eden burnu sümüklü bu kapıcı oğlunun bir gün ansızın çıkıp gelerek oturdukları eve talip olmasından kim hoşlanır ki? Ne kadar da yaşlanmışlar.
Bu kez size ekmek gazete yerine İngiliz bisküvisi getirdim. Hem de çikolatalı. Tatlı yiyip tatlı konuşalım diye.
Emlakçı mesleki şehvetle müşteriye yer gösterirken, yaşlı kadın buğulu gözlerini odadaki erkeklerden kaçırarak kendi kendine yine bir dua kıvamında mırıldandı. Ben demedim mi kapıcı gelmiştir diye. İhsan Kalmaz vapuru Eminönü'nden kalkmış, arkasında belli belirsiz bir tutam köpükle bu kez Üsküdar'a doğru geniş bir kavis çizmişti.
Hakan İşçen'in Salacak'ta Okazyon öyküsünü Munis Düşen Kalkar seslendirdi.